Profesör Doktor Ekrem Buruk İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün geçmişe gideceğiz ve 31 Mart vakasını konuşacağız.
Evet, 31 Mart vakası çok kişi ismini duymuş. Muhteviyatını çok kimse bilmez. Ama Türk tarihinde, hatta dünya tarihinde bir dönüm noktası, şimdiki moda tabirle bir kırılma noktası olduğunda şüphe yok. Bir kere Osmanlı Devleti'nin rejimi değişmiş. Hatta bazı romantik yorumlara göre Osmanlı Devleti bu tarihte yıkılmıştır aslında. Yani fiilen bu tarihte yıkılmış, ismen bir 10 sene kadar daha devam etmiştir. 31 Mart vakası bir isyan hareketidir. Normalde basit bir isyan ve basit bir iktidar darbe, değişikliği, bir darbe, iken günümüzde bile belli ideolojilerin argümanı olarak kullanılır. Bir irtica, bir gericilik darbesi olarak ve muvaffak olmamış bir darbe de olduğu için, yani gericiler bu darbeyi planladılar, tertiplediler, tatbikata soktular ama muvaffak olamadılar. Ah bu gericiler, zaten böyle silah zoruyla, kaba kuvvetle hep iyiye doğru giden şeyin önünü çevirmeye çalışırlar ama çok şükür hiçbir zaman muvaffak olamazlar. Bu imaj devamlı 100 küsur senedir, yani 1909'dan, hadisenin olduğu 1909'dan itibaren günümüze kadar söylene gelmiştir. Nereye bakarsanız bakın, 31 Mart vakası irtica hareketi, gerici bir hareket, gericilerin darbesi, mürtecilerin darbesi olarak lanse edilir.
Sonra Cumhuriyet dönemindeki benzer kalkışmalara da model teşkil etmiştir,
aynen. 1909, 31 Mart 1909, aslında bunu tahsiye edelim. Geçenlerde birisi benim buna dair bir yazımı almış, ona bir reddiye yazmış. İşte Ekrem Buğra II 31 Mart 1909 demiş ama yani Rumi takvimden haberi yok. Bu aslında 13 Nisan. O zamanlar Rumi takvim kullanılıyordu. Aslında 31 Mart 1909 değil, 1324 meşrutiyet 25. Niye 1325 demiyorum? İnsanlar bunu bilmez, anlamaz. Tutarlar Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna giderler. 13 Nisan 1909 hiç kimseye bir şey tedavi ettirmez. Ama 31 Mart dediğiniz zaman insanlara bir şey çağrıştırır. Onun için 31 Mart 1909 demekte beis görmedim. Bu benim hatam. Ama bunu bulmuş arkadaş, uzun bir reddiye yazmış. Halbuki benim birkaç makale önünde takvimleri anlatan bir yazım var. Rumi takvim nedir, Hicri takvim nedir, benim takvimi bilmediğimi iddia etmesi enteresan. Olur, insan bir şey bilmez de o benim bilmediğim bir şey değil. Yazıda da başka şey Allah'tan bulamamış hatta. Yani bununla kalmış, ona da ayrıca şükrediyoruz.
Şimdi, efendim, halka dair bir şey yaptığınızda, halka açık bir şey yaptığınızda eleştiriden doğal.
Çok normal. Evet. Ben onlardan yüksünmüyorum, gocunmuyorum. Hatta memnun oluyorum. Fakat üzüldüğüm şu, insanlar tabii tenkit adabını bilmiyorlar. Maalesef. Tenkit etmek için bilgi sahibi olmak lazım. İnsanlar hakareti, sövgüyü tenkit zannediyorlar. Kendilerini küçük düşürüyorlar. Ona üzülüyorum. Ama yapıcı bir tenkit. Yani bakın, burada böyle yazmışsınız. Bu böyle değil. Bu Ahmet değil, Mehmet.
Yanlış anlaşılmaya uygun diyebilir.
Tabii, bunu ben gayet severek, beğenerek ve o kişiye minnettarlık duyarak kabul ediyorum. Çünkü benim yanlışımı, benim göremediğim, ya bilmediğim ya farkına varmadığım bir hatamı, bazen biliyorsunuz hata yapıyorsunuz, bana söylemiş işte burada da. Ama tabii bunu böyle bir zafer kazanmış kahraman edasıyla, yani karşıdakinin yanlışını bulmak, bu tabii garip. Netice itibariyle 31 Mart vakası diye bilinen bu hadise aslında 13 Nisan'da olmuştur. 1909 senesinde bir darbe teşebbüsüdür. Peki ne oldu ondan önce? Ondan önceki bir sene, yani 31 Mart vakasından önceki bir sene çok mühimdir. Sultan Abdülhamit 1876'da tahta çıktı. Bir meşrutiyet padişahıdır. Yani demokratik bir padişahtır. Taşlı bir demokrasi kurulmuştur Osmanlı Devleti'nde. 2 yıl seçimle gelmiş bir parlamento kanunları hazırlamıştır. 1876-78. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlıların ağır mağlubiyeti sebebiyle Sultan Abdülhamit parlamentoyu tatil etmiştir. Yani bu gidişten parlamentoyu mesul tutmuştur. Ve anayasadaki boşluktan istifade ederek bir daha parlamentoyu toplantıya çağırmamıştır. Geri seçim yapmamıştır. 1908'e kadar 30 yıl memleketi saraydan idare etmiştir ki bu devre istibdat devri derler.
Demir yumrukla. Cümle öyle devam eder.
Demir yumrukla idare etmiştir. Halbuki Osmanlı idaresinde demir yumruk olmadığını, çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun 6 asırlık bir imparatorluk olduğunu, bu imparatorluğun hukuk sistemini, şer'i hukuk, yani padişahların bile değiştiremeyeceği, ihlal edemeyeceği bir şeyleri hukuk ve bunun yanında asırlarca teşekkül etmiş padişahların bile kolay kolay muhalefet edemediği anneannelerin anayasa geleneklerinin teşkil ettiğini bilmek lazım. Yani evet parlamento yok ama Sultan Abdülhamit de her istediğini 30 senede yapabilmiş değil. 1908 senesinde tabii Sultan Abdülhamit'e muhalefet de gecikmemiştir. 1887'lerden itibaren ondan önce de bir muhalefet var ama bu muhalefet teşkilatlanmıştır. Biz bunu İttihat ve Terakki diyoruz. Önce isimleri başka olmakla beraber sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak meşhur olmuştur. Bunlar hafi gizli bir cemiyet, illegal bir cemiyet. Sultan Abdülhamit aleyhine bir faaliyet yürütmüştür yurt dışında ve yurt içinde. Ve böylece 1908-23 Temmuz'una gelinmiş. Rumeli'de 3. Ordu'ya mensup iddiaçı subaylar, işte Resneli Niyazi Bey gibi, Enver Bey gibi, Eyüp Sabri Bey gibi, Atıf Bey gibi subaylar garnizonun kasasındaki paraları alarak kendilerine bağlı erlerle dağa çıkmışlardır. İsyan etmişlerdir. Hı hı. Bu normalde idam cezasını icap ettiren bir suçtur. Ancak tabii meselelerin hassasiyeti sebebiyle Sultan Abdülhamit hep denge, hep temkinli siyaset, bunları yatıştırmak adına bunların arzusu olan meşrutiyeti ilana razı olmuştur. Buna ikinci meşrutiyet diyoruz. Dolayısıyla meşrutiyetin ilanı şu demek, parlamentoyu tekrar toplamak. Hı-hı. Tekrar toplamak.
Yani zaten var olanın yeniden kabulleniyor. Yeniden, aslında evet. İkincisi evet. Daha farklı haklarla
değil,
gelmiyor.
Değil, ama anayasa ama buna ikinci meşrutiyet denir. Parlamento Hı-hı. toplandı. Bunların maksatları hasıl oldu. Tabii 23 Temmuz 1908 aslında Sultan Abdülhamit'in tahta kaldığı ama artık fiilen idarede rolünün olmadığı bir devir başlıyordu. Bu 9 aylık devir, yani 23 Temmuz'dan başlayan devir, iddiaçıların fiili hakimiyetidir, resmi değil. Resmi hakimiyeti Babali baskınıyla başlayacak, başka bir darbeyle başlayacak. Fiili hakimiyetinden ibarettir. İddiaçılar iktidara geldikleri zaman Sultan Abdülhamit taktiklerini devam ettirdiler. Yani hürriyet, demokrasi, kardeşlik, eşitlik sloganı. Değişen hiçbir şey olmadı. Çünkü memleketi başka türlü idare edemeyeceklerini anladılar. Şiddetli bir baskı idaresi kurdular. Bürokratlar, askerler ve matbuat, gazeteler üzerinde.
Büyük bir güç zehirlenmesiyle evet. Birlikte aslında evet. Değil mi?
Gazeteler önce bunu anlamadı. Farkına varmadılar. Basın, çünkü sansür kaldırılmıştı 24 Temmuz'da biliyorsunuz, basın bayramıdır. Her şeyi yazabileceklerini zannettiler. Bunların ileri gelenlerinden 3 kişiyi, Hasan Fehmi Bey'i, Samim Bey'i, Ahmet Samim Bey'i ve Zeki Bey'i, İttihat ve Terakki fedaileri aleni, açık bir şekilde vurdu, öldürdüler. Herkes iddiaçıların ne kadar ciddi olduklarını bu mevzuda anladı. Bu 3 hürriyetçi gazetecinin, entelektüel insanlardı, cenazeleri muazzam bir kalabalığa sahne oldu. On binlerce kişi bu cenazeye katıldı. Hatta meşhur Ali Kemal Bey, şimdi İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ın dedesi, Ali Kemal Bey o zaman Darülfünun'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hocaydı ve gazeteciydi. Bu fikir hürriyetine sıkılmış bir kurşundur dedi ve hedef olarak İttihat ve Terakki'yi gösterdi. Bürokratlar sinmişti. Çünkü bürokratlar bu hususta mesajı çabuk alırlar. Askerler üzerindeki baskı oldukça menfi neticelendi. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Bu baskı prosesinde İttihat ve Terakki hükümeti Sultan Abdülhamit'in güçleneceğinden, onun tekrar iktidarı ele alabileceğinden korktular. Ve gazetelerde alabildiğince Sultan Abdülhamit ve onun devrini kötüleyen bir neşriyat başladı. Yani halkı, Sultan Abdülhamit'i sevenleri, 23 Temmuz meşrutiyet darbesine taraftar olmayanları da Sultan Abdülhamit'ten soğutmak için bir karalama kampanyası başladı. İşte Sultan Abdülhamit'in harbiye talebelerini ayağına taş bağlayıp denize attırması, efendim insanları öldürtmesi, sürmesi, din kitaplarını yakması çok enteresan, akla hayale gelmeyecek ve iddialarla ki bunların Sultan Abdülhamit'in namaz kılmadığını, efendim kadınlarla kızlarla eğlendiğini, buna dair karikatürler falan böyle bir neşriyat. 9 ay sürdü bu neşriyat ve halkı büyük ölçüde.
9 ay boyunca buna izin verildi ama.
Basın hürriyeti var.
Tamam ama yani basın hürriyetinden kastedilen de gerçekleri yazmaksa eğer.
Yazmak ama yani arkasında İttihat ve Terakki var. Yani
burada manipülasyon var.
Manipülasyon
yani.
Var tabii. Bu bu basın hürriyetinin sınırlarını takdir eden İttihat ve Terakki'dir. Kendilerini tenkitte en ufak bir tahammülleri olmadığı halde Sultan Abdülhamit'e hakarete geniş bir saha açtılar. Herkes istediğini kitapla.
Evet, bu 9 aylık dönem, ben üniversite döneminden de biliyorum. Üzerine tezler yazılan, evet, araştırılan bir dönemdir. Burada gazete...
Çok mühimdir. Yani gazetelerin, medyanın gücü. Bunun bir benzerini biz 1960-61 ihtilalinde, 27 Mayıs ihtilalinde görüyoruz. Yani ihtilal Menderes ve Demokrat Parti'yi sevmeyenler tarafından yapıldı ama seven de hatırı sayılır bir ekip vardı. Bu ekibi bu darbenin haklı olduğuna inandırmak için ne lazım? Gazetelerden başka çare yok. Gazeteler bir yıl boyunca Adnan Menderes başta olmak üzere Demokrat Partililerin ne kadar hain, ne kadar katil, ne kadar gaddar, ne kadar ahlaksız olduğuna dair neşriyat yaptılar.
Şimdi sosyal medyanın yaptığını yapıyorlar.
Evet, aynen öyle. Bu Sultan Abdülhamit için de bu cari oldu. Ve halkın büyük bir kısmı Sultan Abdülhamit'ten yüz çevirdi. Buna rağmen Sultan Abdülhamit devrini özleyen, onun devrini gerek menfaat için gerek idealist sebeplerle özleyen güçlü bir kesim vardı. Bu kesimin sesinin kesilmesi ve Sultan Abdülhamit'in tehlike olmaktan çıkarılması lazımdı. Sultan Abdülhamit'i öldürseniz kahraman olur, yapamazsınız. Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmek kolay değil. Çünkü Sultan Abdülhamit meşrutiyeti ilan etmiş. Yani meşrutiyeti ilan eden, parlamentoyu açan bir padişahı siz ne sıfatla, nasıl tahttan indireceksiniz? Taraftarlarını arttıracaksınız. Bu neşriyat bile hakkıyla mâkes bulmamışken, yani evet çok kişi inandırdı ama hala daha taraftarları varken İttihat ve Terakkiciler kara kara düşünmeye başladılar.
Bu itibarı,
evet, Sultan Abdülhamit, Sultan Abdülhamit bir gün bizden bunun hesabını sorar. Şimdi böyle davranıyor ama ki bunda gerçek payı var. Gerçek payı var. Şimdi bize böyle davranıyor, çok alttan alıyor. Saraya milletvekillerini çağırıyor, bunlara iltifatlar ediyor, hediyeler veriyor, evladım diyor, sırtını sıvazlıyor ama aslında bunların sahte olduğunu onlar da az çok tahmin ediyorlar, saf olmakla beraber, naif olmakla beraber bunu biliyorlar. O zaman plan nedir? Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesini isteyen başkaları da var. Başta İngiltere. İngiltere'nin 1850'lere kadar, 70'lere kadar dostane bir Osmanlı siyaseti var. Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Hanedanı'nın ve padişahlarının yanında. Çünkü Rusya'ya karşı bir emniyet sübabı. Ama artık Rusya ile anlaşmış. Osmanlı Devleti'nin ve padişahın artık bir ehemmiyeti yok. Hele hele Sultan Abdülhamit gibi İngiliz sömürgelerindeki Müslümanların hayran duyduğu, dünya Müslümanlarını koruma siyaseti altında gücünü, nüfuzunu bütün dünyaya yayan, dolayısıyla İngiliz ve Fransız müstemlekeciliğinin önünde problem, engel teşkil eden, yani çok da büyütmek belki yerinde değil ama bir miktar engel teşkil eden bir şahıs elbette ki İngilizlerin ve Fransızların hiç de hoşuna gitmiyordu. Onun tahta kalması istenmiyordu. İngilizlerin İttihat-ı Terakki'yi desteklemesinin sebeplerinden bir tanesi meşrutiyeti ilan etmek değildi. İngilizler meşrutiyet sevdalısı bir millet değil. Kendilerinde tamam ama başkalarına öyle bir meşrutiyet getirmek, demokrasi getirmek gibi bir emelleri yok. Sultan Abdülhamit'in tasfiyesini istiyorlardı. Fakat bu kolay olmadı söylediğim sebeplerle. Sultan Abdülhamit meşrutiyeti ilan ederek bu emeli boşa çıkarttı. O halde başka bir planı yürürlüğe sokmak lazımdı. Bu plan İttihat-ı Terakki'nin askerler üzerinde tatbik ettikleri baskının geri tepmesi neticesinde ortaya çıktı. İttihat ve Terakki, ordu da o zaman iki tür subay var. Mektepli subaylar, harbiyeden çıkmış. Yeterince harbiyeden çıkmış subay olmadığı için liyakatiyle temayüz etmiş. Erlikten
şimdiki
yükselmiş, evet şimdiki gibi uzman çavuşlar, subaylara benzer ama tam değil. Alaylı zabitler var. Bunlar er olarak orduya girmiş. Zaman içinde liyakatını ispatlamış. Paşalığa bile yükselmiş. Bu Osmanlı'da öteden beri var. Bu alaylı subaylar Sultan Abdülhamit yanlısı. Daha muhafazakar. Harbiyeli subaylar herkesin de bildiği gibi o zaman Sultan Abdülhamit'in kurduğu mekteplerin hemen hepsi Sultan Abdülhamit'in düşmanıydı. Fransa'nın hayranıydı. Demokrasi, hürriyet aslında geleneklerin ve İslam dininin prensiplerinin kıskacından kurtulmak istiyorlardı. Bu alaylı zabitlerle mektepli zabitler arasında bir ihtilaf vardı. Bu ihtilaf İttihat ve Terakki'ci subayların, ki bunlar harbiyeli subaylardı, mektepli subaylardı, askerlere namaz kılmayı, oruç tutmayı yasaklamaları ve siperlikli şapka giydirmeye kalkmaları üzerine patlak verdi. İstanbul'a İttihat ve Terakki meşrutiyeti korumak üzere askerler getirmişti. Çünkü İstanbul'daki askerlerin kendilerine sadakatine inanmıyorlardı. Bunların bir hadise vukuunda Sultan Abdülhamit'i koruyacağını ve meşrutiyete karşı çıkacağından korkuyorlardı. Bunda da haksızlardı. Gerçeği böyle olmadığını bilmiyorlardı. Bunun için Selanik'ten kendilerine sadık olduğuna inandıkları avcı taburları getirmişlerdi. Taşkış'ta da bu avcı taburları içinde de tabii her çeşit er var. Bu erler işte biraz evvel bahsettiğim sebeplerle namaz kılmaya müsaade etmeme, oruç tutmaya müsaade etmeme, şapka giydirme gibi sebeplerle ayaklandılar. Basit bir askeri ayaklanma bir anda bütün şehri saran bir ayaklanmaya dönüştü. Ayaklanmayı yürüten elebaşıların şeriat isteriz, meşrutiyeti istemeyiz, şeriata aykırı hareketler yapılıyor, davranılıyor gibi sloganlar atması enteresandır. Osmanlı Devleti'nin şeriat kaldırılmamıştır. Yani şer'i hukuk caridir. Bunun için söylüyorlar bunlar. Kendilerine yapılan bazı gayri dini tatbikat bunu söyletir mi? Anlaşılıyor ki bu işin içinde bazı provokatörler vardır. Bu provokatörler bu askerleri tahrik etmektedirler. İşte tam bu sırada bunlar kendilerine böyle emir veren ve muhtemelen tokat atan, döven birkaç askeri öldürdüler, subayı öldürdüler. Yıldız Sarayı'nın topa tutulacağından korkarak Ali Kabuli Bey adındaki bir Bahriye zabitini linç ettiler. Bunlar bir infial doğurdu. Yani orduda asayişsizlik oldukça korkutucu bir şeydir. Normalde bir günde gerek İstanbul'daki kuvvetlerle gerek İstanbul dışından yakından gelen kuvvetlerle bu hadisenin bastırılması mümkündü. Fakat hükümet bunda aciz kaldı. Bu çok enteresandır.
Çok tartışılan bir konudur. Neden zamanında
Müdahale edilmedi. 11 gün sürdü. 11 gün sürdü. Neden müdahale edilmedi? Bunlar yürüyüş yaptılar. Bakanlar, nazırlar, İttihat ve Terakki ileri gelenleri sağa sola saklandılar. Yani neden bu hadisenin üzerine gitmediler? 3-5 tane askerin çıkarttığı, rütbeli askerin çıkarttığı bu hadise neden bu kadar büyüdü? Bunu işte herkes diyor ki bunun bir sebebi vardı. Müdahale etmemelerinin bir sebebi vardı. Peki padişah niye müdahale etmedi? Padişah müdahale edecek bir gücü yoktu. Ama şimdi şöyle izah ediyorlar. Bekle gör. Kazanırlarsa iddiaçlardan kurtuluruz. Ben çıkartmadım. Kazanmazlarsa benim suçum değil. Kendi adamları.
Ama öyle olmadı. Öyle olmadı.
Evet. Süleyman Şefik Paşa der ki Sultan Abdülhamit'in en büyük hatası budur. Eğer o zaman bu darbeye müdahale etseydi, bu istilaleye, bu askeri ayaklanmayı bastırsaydı güçlenirdi ve iddiaçıları da kolayca tasfiye ederdi diyor Süleyman Şefik Paşa'nın tabiri budur. Evet. Şimdi isyan büyüyüp de bütün İstanbul'u bir tetişe, korkuya sevk edince İttihat ve Terakki'ciler Selanik, Merkezi Selanik İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin o zaman Mahmut Şevket Paşa ekserisi Bulgar gönüllülerden müteşekkil bir toplama ordu kurdu. Şeye müdahale edebilmek için. Çünkü diğer askerlere güvenilmiyor bunlara. Bulgar gönüllüler niye? Çünkü İttihat ve Terakki isyandan önce, meşrutiyetin ilanından önce Bulgar komitacılarla beraber çalıştılar. Komitacılığı da ondan öğrendiler. Ve bu Bulgar gönüllülerle İstanbul'a yürüdü bu ordu. Bu ordunun adı Hareket Ordusu'dur. Bu ismi veren ordunun kurmay başkanı, yüzbaşı, erkan-ı harp kolağısı Mustafa Kemal Bey'dir. Mustafa Kemal Bey bu ordunun mensuplarındandır. Hüseyin Hüsnü Paşa kumandan, daha sonra Mahmut Şevket Paşa'ya devretmiştir. Kazım Karabekir, Ali San Sabis, İsmet İnönü bunların hepsi, yani Cumhuriyeti kuran kadronun hepsi bu hareket ordusunda yer almıştır. Çünkü hepsi onların iddiaçı kadro içindeydiler.
Ama ilk kadro içinde değiller.
Hayır.
Daha sonra hareket ordusu içindeler.
Hayır şöyle, İttihat ve Terakki kurulduğu zaman bu saydığım isimlerin hepsi İttihat ve Terakki'de
İçindeydi.
Var. Mustafa Kemal ismi.
Sonra
hepsi.
Yollar ayrılacak ama başlangıçta
çok sonra ayrılacak. Evet. Bu anda İttihat ve Terakki'nin içindeydiler. Belki idareci kadroda değil ama güçlü pozisyonlardaydılar. Hareket ordusu İstanbul'a yürüdü. İsyan devam ediyor. Yeşilköy'de parlamentodan, Osmanlı parlamentosuna kalan 3-5 kişi ve Sadrazam Sayit Paşa ile toplandılar. Sanki mesele oymuş gibi Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesini görüştüler. Bu hadiseye Sultan Abdülhamit'in çıkarttığının çok açık olduğuna inanıyorlardı. Aradıkları fırsat önlerine gelmişti. Meşrutiyeti boğmak isteyen bir hükümdar tahta kalamazdı. Burada padişahın tahttan indirilmesi kararı verildi. Bu hadise üzerine. Bu enteresandır.
Yani ama tabii kendisini ifade etme noktasında da belki bir tarafı seçmediği için her iki tarafta evet, karşı taraftan evet, olduğunu düşündü.
Evet, doğru ama onlar onun kimin ne olduğunu gayet iyi biliyorlardı.
Biliyorlardı. Ama kağıt üzerinde
baktığınızda
bunu fırsat
tuttular. Tabii padişahın tahttan edilmesi o kadar kolay olmuyor. Bunun için Şeyhülislam'dan fetva almak lazım. Şeyhülislam Ziyaeddin Efendi, onu çağırdılar. Ziyaeddin Efendi ben gelemem dedi. Çünkü niçin anladı ne olduğunu.
Biliyorum.
Neden dedi gelmezsiniz dedi Talat Bey, Talat Paşa sonraki. Dedi ki ben özürlüyüm dedi. Yani idrarımı tutamıyorum demektir. İş bu raddeye geldikten sonra dedi, çok affedersiniz, donuna da işesen geleceksin dedi. Talat Bey zaten serbest konuşan bir adamdı. Ziyaeddin Efendi'yi getirdiler. Fakat fetvayı Şeyhülislam yazmaz. Fetva emini yazar. Fetva emini Nuri Efendi'ye dediler ki hadi yaz fetvayı. Vallahi dedi ben fetva yazmam dedi. Neden dediler? Halde şeamet vardır, uğursuzluk vardır. Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Hemen arkasından 93 harbi çıktı. Rumeli kaybedildi. Ben şehit evlatlarını sırtımda taşıdım. Ben yazmam dedi. Senin vazifen yazacaksın dediler. Onun üzerine Nuri Efendi büyük bir cesaret ve hamiyet göstererek kanun-ı esası de istifa kabul edilmiş. Ben fetva eminliği vazifemden istifa ediyorum dedi.
O anda.
O anda. Eyvah. Ne olacak? Orada bulunan mebuslardan Elmalı Hamdi adında daha sonra meşhur tefsiriyle tanınan kişi ben hemen yazarım dedi. Bu hayırlı işe çarşaf kadar fetva veririm dedi. Oturdu. Sultan Abdülhamit'e o zamana kadar kimsenin hatırına gelmemiş iftiralarla dolu bir fetva yazdı. İnsanları öldürür, sürür, mallarına el koyar, din kitaplarını yakar, din kitaplarından bahisler çıkartır, memleketi israf eder, hazineyi israf eder, vatan topraklarını düşmanlara peşkeş çeker. Uzun bir fetva yazdı. Ziyaeddin Efendi'yi de tehdit ederek bunu imzalattılar. Yani bu fetvanın yazılmasında Elmalı Hamdi yazır. Dini, Kur'an dili cumhuriyetlerinde tefsirini yazan adam Sultan Abdülhamit'in hal fetvasını yazan iddiaçı milletvekilidir. O zaman Antalya milletvekili.
Gazetelerin kupon karşılığı
evet.
Hemen her Ramazan'da dağıttı.
Onun için veriyorlar işte. Onun için veriyorlar. Sonradan tabii o bunun cezasını çekti ama o ayrı bir mesele. Bahsi ahar. Şimdi burada daha komik bir hadise oldu. Bunu da anlatmak istiyorum. Meclisi mebusunu topladılar. İddiaçılar. Padişah tahtına inecekler ya. Fetvayı oyladılar. Şimdi fetva dinin bir mevzu hakkındaki görüşüdür.
Neden oyladılar?
Bunu bir din adamı verir. İster uyarsınız ister uyumazsınız. Uyarsanız sevap kazanırsınız. Uyumazsanız günahkar olursunuz. Fetvanın oylanması diye bir şey yok. Fetva Allah'ın emrini bildiriyor. Bu öyle olmaz ki.
Yani şunu mu demek istediler acaba? Elimizde böyle bir fetva var.
Evet. Ne yapalım fetvayı?
Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
Evet, yani aslında bu ama
siz oy kullanın.
Ama fetva da bu.
Bu da fetvası.
Ama tabii bu muhtemelen böyle düşündüler.
Ya zaten sonucun ne olacağını tabii, bildikleri ama için bu, fetvayı baştan almışlar.
Bu çok komik bir hadisedir. Bunların ne kadar tecrübesiz ve kabiliyetsiz olduklarını.
Yani şu bile kabul edebilirdi belki evet. Ekrem Bey. Önce oylarsınız, bir sonuç alırsınız.
Evet, sonra fetva alırsınız.
Fetvasını alırsınız.
Bu mümkündü. Bunu anlarım. Millet öyle istedi. Fetva da acaba buna cevaz veriyor mu? Şimdi milletvekilleri tabii çekingen durdular baştan. Yani evet demek istemediler. Bu sefer Talat Bey dedi ki itirazı olanlar ayağa kalksın dedi. İtirazı olanlar ayağa kalksın. Bu kolay bir şey değil. Hani bunun üzerine çok enteresandır yine. İstanbul milletvekili Yorgiadis adında bir Rum ayağa kalkarak dedi ki ayıptır, günahtır. Bu adamın ne suçu var? Hepiniz bunun nimetleriyle pelverde oldunuz dedi. Yani o sizi okuttu dedi. Sus, hain, mürteci, yobaz dediler. Adamı fedailer yaka paça meclisten attılar.
Bir Türk ya da bir Müslüman değil.
Değil. Bir Rum Müslümanların halifesine sahip çıktı. Bu bizim tarihimizin en ibretlik hadiselerinden bir tanesidir. Adamı yaka paça dışarı attılar. Meclis Talat Paşa'nın ayağa kalkıp şöyle ne diyorsunuz sözü üzerine hepsi sus pus oturdular. Yani fetva oylandı ve kabul edildi.
Oylanmadan kabul edildi.
Oylanmadan kabul edildi. Biraz da bu tarafa baksanız Emir Said Paşa. Yani hep milletvekillerine ayan tarafı bak onlar şey değil. Onlar karşılar. Siz ne diyorsunuz deyince onlar da oturmuşlar.
Yani bakışlarıyla
evet, izah ediyor. Talat Paşa öyle birisiydi bunlar. Komitacılar. Bu çok enteresan bir hadisedir. Arkasından burada da enteresan bir hadise var. Herkesin çok sevdiği, saydığı 93 Harbi kahramanlarından Gazi Ahmet Muhtar Paşa bir kanun teklifi verdi. Padişahın tahttan indirilmesi için. İddiaçların aklında olan ama dile getiremedikleri bir hususu bu yaşlı yalaka, dalkavuk, yani torunu yaşındaki genç subaylara yalakalık yapacağım diye bu kanun teklifini verdi. Herkes şaşırdı. Yani evet bu isteniyordu ama nasıl yapılacağı bilinemiyordu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa denen adam, ki oğlu da kendisi de Sultan Abdülhamit'in düşmanıdırlar. Kanun teklifini verdi. Kanun teklifi hazırlandı. Fetvaya bağlandı. Padişahın tahta indirilmesi kararlaştırıldı. Şimdi bunun tebliği.
Nasıl yapıldı bakalım, sonra konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, nasıl tebliğ edildi?
Evet.
Kolay bir şey değil.
Bir heyet seçildi. Bu heyetin içinde çok enteresan şahıslar var. Emanuel Caruso adında bir İtalyan asıllı Selanik Yahudisi var. Banker, Talat Paşa'nın bankeri. Bu Yahudilerin, ama Yahudiler derken yanlış anlaşılıyor. Siyonist Yahudilerin, yani Yahudilerin Siyonist kolunun İttihat ve Terakki'nin kurulmasında, muvaffak olmasında ve ondan sonraki politikalarında çok mühim bir rolü vardır. Çok mühim bir rolü
zaten
vardır.
Zaten yazdığı kitaplarla da.
Evet.
Değil mi?
Evet. İttihat ve şeyin, Ermeni tehcirinin arkasında bile bunun olduğu söyleniliyor. Şimdi bu bir Arnavut, Esat Toptani, daha önce padişahın yaveriydi bu. Bunun bulunması. Bir Rum, bir Ermeni ve bir Gürcü. Mühim değil. Yani birisi tebliğ edecek ama yani Müslümanların hanifesine seni hal ettik diye giden milletvekillerinde Rum, Ermeni ve Yahudi var. Bir tane bile Türk yok. Mühim değil Türk olması da. Bir de Gürcü ile Arnavut var. Onlar Müslüman. Yani bunu şunun için yaptılar. Tahkir için. Yani seni biz aşağı böyle alıyor, görüyoruz evet. İşte. Böyle görüyoruz. Padişah dedi ki, Allah biliyor dedi, ben hep milletim için çalıştım. Bu hadisede de benim dahlim yoktur. Ve rica ediyorum beni divan-ı harbe versinler. Bu hadiseden dolayı yargılanmak istiyorum. Ben yıllarca hasta kardeşime Çırağan'da baktım. Çırağan Sarayı'nı bana tahsis edersiniz, ben orada oraya çekilirim dedi. Bunlar dediler ki, millet seni azletti. Canın emindir. Nazik bir şekilde. Millet seni azletti. Millet dediği 3-5 komitacı. Ama canın emindir. Yani canına dokunmayacağız. Geri kalanlarını boş ver. Ona bir şey söyleme hakkın yok. Onun üzerine geldiler, dediler ki böyle böyle söylüyor. Mahmut Şevket Paşa hayır dedi, o İstanbul'da duramaz dedi. O Selanik'e gönderecek onu. Selanik'e gönderdiler. Selanik'te Allatini adında bir Yahudi tüccarın köşkünde kirasını devlet vermek üzere. Sonra satın alındı burası. Şimdi Selanik Belediyesi'dir. Orada ikamete tabi tutuldu. Bu da bir tahkirdi. Yani sen misin Siyonistlere Filistin'de vatan vermeyen? İşte böyle seni biz tahttan indiririz.
Onun evinde.
Bir Allatini adında. Onun Siyonist olup olmadığından emin değilim. Birinin evinde seni hapsederiz. Hapsederiz dediler. Bu enteresan bir hadisedir. Sultan Abdülhamit'in oraya gidişi, oradaki hayatı da enteresandır. Yani apar topar. Bir kere şu 31 Mart hakkında neticelerinden bahsetmek lazım. 31 Mart hadisenin hemen arkasında divan-ı harp kuruldu. Bu askeri bir darbe teşebbüsü olduğu için bunun için divan-ı harp kurulur. Normal mahkemeler bakmaz. Divan-ı harp de bu hadiseye uzaktan yakından iştirak edenler muhakeme olundu. Hadisenin içinde olan işte rütbeli erler, birkaç küçük rütbeli subay muhakeme edildi. 500 kişi mahkum oldu. Bunlardan 70 tanesinin çemberli taşta asıldı. Dar ağaçlarında asıldı. Hadisenin enteresan simalarından bir tanesi Derviş Vahdeti adında bir Kıbrıslıdır. Derviş Vahdeti İngilizlerle yakın teması olan bir adam. Volkan diye bir gazetesi var. Gazetesinde İttihat ve Terakki'ye veryansın eden bir neşriyatı var. Fakat neşriyatı takip ederseniz Sultan Abdülhamit taraftarı da değil. Bu çok enteresan. Bunu çok kişi gözden kaçırıyor. Derviş Vahdeti dindar bir adam görüntüsü sergiliyor. Muhtemelen bir İngiliz ajanıdır. Çünkü hakkında yazılan kitapları ben okudum, yerli ve yabancı. Derviş Vahdeti hiç öyle dindarlıkla falan alakası yok.
Derviş
çok pragmatik bir
adam.
Vaktiyle bir tekkede dervişlik yapmış. Bu ismi kullanıyor. Ondan sonra bu muhakeme edildi. Bu önce inkar etti. Sonra iyi ama işte ben şöyle böyle vatan, millet, hürriyet, demokrasi dedi. Fakat sonra satır aralarında bazı açıklar vermeye başlayınca hemen idama mahkum ettiler. Derviş Vahdeti'yi astılar.
Konuşturmadılar yani.
Fazla konuşturmadılar. Hmm. Mehmet Akif Ersoy İttihat ve Terakki'lerin içindeydi. 31 Mart Vakası'nda yeri yok ama Said Nursi'nin 31 Mart Vakası'nda muhakeme edildiğini biliyoruz.
Evet, bazı isimler var evet. Ki onlar.
Said Nursi Derviş Vahdeti'nin arkadaşıydı. İttihat ve Terakki'nin başından itibaren içinde olmuş. Sultan Abdülhamit'e muhalif kadronun içinde yer almış. İttihat ve Terakki iktidara geldikten sonra bunların icraatlarından namemnun kitlenin içine girmiş. Bu namemnun kitlenin içinde olarak Volkan gazetesinde hükümet aleyhinde yazılar yazmış ve bu yazıların bazıları askeri isyana teşvik edecek mahiyettedir. Buna rağmen Said Nursi beraat etmiştir. İşte bunlar hatıra başka şeyleri
aslında
getiriyor.
Aslında ilişkilere bakar mısınız yazdığı yer, evet, o gazetenin,
evet,
sahibi.
Yani Vahdet'i asılıyor ama, hı-hı, gazetenin baş yazarı beraat ediyor. Bu enteresandır. Tabii o zatı sevenler için masum olduğunu anladılar. Bu işlerle alakası olmadığını anladılar. Beraat etti deniyor ama hadisenin aksine çok daha farklı şeyler olduğu anlaşılıyor. Peki neden kesin konuşamıyoruz? Şundan dolayı. İttihat ve Terakki 1918'de düştüğü zaman iktidardan geride kendilerini suçlu gösterecek evrak bırakmamaya dikkat ettiler. Ve burada kalanlar, mesela bir tane Şükrü Bey'in gibi günlerce 31 Mart vakasıyla alakalı evrakları, Ermeni teşhiriyle alakalı evrakları imha etti, yaktı. Yani günümüze bu hadiselerden çok az evrak kalmıştır. O evrak da iddiaçıların yakarken eline geçmeyen evraklardır. Bu sebeple çok açık her şeyi rahat göremiyoruz. Ama böyle bir durum var. Şimdi bu 31 Mart vakasının arkasında kim var? Burası mühim. Hı-hı. Yani bu sıradan askerlerin, subaylarından memnun olmayan 3-5 tane ateşli askerin yetti be canımıza deyip ayaklandığı basit bir askerlik kıyamı mıdır?
Çok enteresan. İrtica kelimesini.
İrtica. Geriye
kelime,
dönüş.
Evet, evet,
o zaman çok kullanılıyor.
Kullanıldığı bir, evet, kelime ve, evet, sonra benzer ayaklanmalarda, evet, da hep irtica kelimesi kullanılmış. İlk defa, evet, ama orada görüyoruz.
Orada kullanılmıştı ve 100 yıl boyunca irtica hep, benim çocukluğumda da çok kullanılır irtica. Yani geriye dönmek. Daha doğrusu dindar, muhafazakar, milliyetçi insanlar için irtica kullanılır. Yani siz yenilenmeye karşısınız. İlericiliğe karşısınız.
İrticacı mı?
İrticacı. Aslında mürteci.
Mürteci.
İrticacı onun daha basit söylenişti. Hı. Doğru bir söyleniş. İrticacı. Yani irtica hareketine
ama
mensup.
Ama mürteci.
Aslında Arapçası mürtecidir. Mürteci. O da kullanılır. Mürteci de
mürteci
kullanılır.
Mürteci kelimesi de çok,
evet,
kullanılır.
Ricat. Ricattan geliyor. Rücu etmekten geliyor. Geri dönen yani. Hı. Geri dönen. Geri dönmeyi isteyen. İrtica geri dönmeyi isteyen. Şimdi bunlar böyle basit bir askeri vaka mıdır? Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü öyle olsaydı bir günde bunu bastırırlardı. Niçin 11 gün sürdü bu hadise? Niçin Selanik'ten destek kıtalarının gelmesi beklendi? Niçin bu hadise olgunlaşsın da Sultan Abdülhamit'ten kurtulalım dendi? Bu enteresandır. Bu topyekün bir askeri kıyam da değil. Evet, askeri darbeleri hep küçük rütbeli subaylar yapar. Fakat bu darbenin içinde küçük rütbeli subaylar yok. Bunlar küçük rütbeli erlerdir. Yani çavuş, onbaşı gibi adamlardır. Bunların bir darbe yapması ve bu darbede muvaffak olmak ihtimali yok. Ve bu adamlar İttihat ve Terakki'nin getirdiği, onların güvendiği taburların içinden çıkıyor. Ve İttihat ve Terakki'nin hatırı sayılır bir gücü var. Mesela İttihat ve Hareket Ordusu geldiği zaman Mahmut Muhtar Paşa, yani Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın oğlu, hı hı, Mahmut Muhtar Paşa birinci ordu kumandanıydı. Yani Selimiye'deki o zaman Hassa Ordusu denen ordunun kumandanıydı. Sultan Abdülhamit bir ağız yokladı Mahmut Paşa'ya. Nasıl davranalım dedi. Önce bir isyan çıktığında nasıl davranalım dedi. Mahmut Paşa dedi ki, efendim kardeş kanı dökülmesin dedi. Çünkü kaçtı. Sonra kaçtı Mahmut Muhtar Paşa.
Bu kardeş kanı dökülmesin zaten bu burada şey damgasını vuran
ama
cümle.
Bunu yanlış biliyorlar. Sultan Abdülhamit taraftarları da bunu Sultan Abdülhamit'in hareket ordusuna karşı mukavemet etmemesinden için söylediğini, hı-hı, zannediyorlar. Değil. Sultan Abdülhamit hadiseyi kokladı. Ne yapabiliriz? Baktı ki ordu güvenilir değil. Yani Mahmut Muhtar Paşa kendisine bağlı değil. Hı-hı. Onun için 31 Mart vakasına karışmama sebebi bu. Hareket ordusu zamanında, yani hareket ordusu geldiğinde, Sultan Abdülhamit'i tehdit ettiğinde, saray basıldığında, Yıldız Sarayı kordon altına alındığında, elektrikleri kesildiğinde, giriş çıkış alındığında, Sultan Abdülhamit bütün tüfekçilerin, saray muhafızlarının ateş etmemelerini, silahlarını teslim etmesini istedi. Bunun sebebi belli. Hep söyleyeceklerdi. Hı hı. Yani muvaffak olma ihtimali yok. Koca bir tabur sarayı sarmışken saraydaki tüfekçiler onlara ne yapabilir? Ancak bir iki saat işi geciktirebilirdi. Kan döküldüğünü istemedi. Ama şunu da çok iyi bildi. Birinci orduya güven olmaz. Çünkü Mahmut Muhtar iddiaçların adamı. Hı hı. Bunu anladığı zaman zaten Sultan Abdülhamit zalike takdirül azizül alim dedi. Bu alim olan, büyük olan Allah'ın kaderidir. Yani takdir. Artık önleyemeyeceğini, bunun önüne geçemeyeceğini anladı. Sultan Abdülhamit tahtını korumak için her şeyi yapardı. Eğer imkan olsaydı. Hı hı. İmkan yoktu. Öyle kardeş, Bulgar gönülleri bunlar, kardeş değil ki.
Bunlar şöyle, yani aslında bir satranç oyunu gibi. Evet. Bu yerleştirilen kişilerin nerelere yerleştirildiğini, evet, bir ihtiyaç durumunda bu insanların hangi tarafta olacağını önceden,
evet,
düşünmüş ve o insanların, tabii, oraya yerleştirmiş olması gerekirdi. Ama tabii
onu son, yapabilecek durumda,
evet,
değildi.
Son sözü söyleyecek kişi olmadığı, evet, için yani işte Ekrem Buray ikinci burada dursun, Hülya Düzgün burada dursun diyecek,
yok,
bir yetkisi
zaten
yoktu.
Biliyorsunuz hadiseler o şekilde olgunlaştırıldı. Önce meşrutiyet ilan edildi, padişah yerinde bırakıldı fakat bütün salayetleri alındı. Etrafındakiler dağıtıldı. Padişah artık istediği adam istediği yere koymak, kendisini emniyete almak, böyle bir atraksiyona girişebilmek şeyinde değildi, pozisyonda değildi. Hadisenin arkasında şimdi iddiaçılar Germanofil ve Anglofil diye ikiye ayrılıyor. İngiliz taraftarlar, Alman taraftarları. Darbede İngilizlerin rolü var ama Alman taraftarlarının elinde. İngilizlerin perde arkasından bu darbe hareketini organize ettiklerini, hatta bu isyan çıktığı zaman İngiliz elçisinin neredeyse zil takıp oynadığını ve bir problem olursa zaten İngiliz zırhlarının Ege Denizi'ne beklediğini, bunları kitaplar yazıyor. Evet, darbeyi İngilizler çıkardılar şeyi tekrar ele almak için, iktidarı. Alamadılar ama Sultan Abdülhamit'in tahta indirilmesine muvaffak oldular. Yani tam manası iktidarı ele alamadılar ama...
O da planın bir parçası
planın
mıydı?
Parçasıydı, evet. Planın parçası. Yani 31 Mart vakasının arkasında birinci görüş İngilizlerin olduğu ve muvaffak olamadıkları kısmen. İkinci görüş bu hadisede doğrudan İttihat-ı Terakki'nin rolü olduğu, İttihat-ı Terakki'nin askerleri kışkırtarak darbe yaptı, yani darbe teşebbüsü yaptırdığı ve bu sayede Sultan Abdülhamit ve muhalifleri, kendi muhaliflerini, gördünüz mü bakın memleket elden gidiyor, hürriyeti boğmak istediler, kan gövdeyi götürdü diyerek, İstanbul'da korku çıkararak, başşehir halkını korkutarak muvaffak oldukları söyleniyor ki bu da çok akla yatkın bir görüştür.
Yani İttihat-ı Terakki'nin 11 gün böyle bir isyanı bastıramaması, sonra
hem de başşehirde
tahttan indirildikten sonra birden bastırabilmesi
enteresandır. Evet. Dikkat çekicidir. Evet. Bunu Sultan Abdülhamit'i seven sevmeyen bir taraf herkes itiraf ediyor. Ondan sonrası zaten malumunuz, İttihat-ı Terakki bu hadiseden sonra ipleri daha da eline almış fiili hakimiyette ve 1913'teki Babali baskınıyla resmen memleketin diktatörü olmuştur Sultan Abdülhamit. Ha bu arada Yıldız Sarayı baskını, Yıldız Sarayı basıldı. Padişah apar topar, yani karar alınır alınmaz, hiç bekletmeden, kimseyle vedalaşması imkanı verilmeden 3 kızı, 1 oğlu, 2 hanımıyla bir arabaya bindirildi. Doğru Sirkeci'ye, oradan Selanik'e trenle gönderildi. Gittikleri yerde oturacak bir yatak, bir halı bile yoktu. Günlerce kuru tahta üzerinde yaşadılar. Yiyecek kuru ekmekle kaldılar. Çok aşağılatıcı bir muameleye maruz kaldı. Gazeteler kendisine verilmiyor. Ailesiyle görüşülmesi istemiyor. Hatta küçük oğlu Nurettin Efendi fesini aramış. Babasının yanında fesle çıkamayacağı için o sırada askerler önünü kesmişler. Babasına katılamamış. O içeride kalmış. Ailenin bir kısmı içeride kaldı. Çıkamadılar. Bir kısmı padişahla beraber gidebildi. Giderken tepeden tırnağa arandılar ve ellerinde içinde mücevher olan çantalar alındı. Padişahın hanımlarını
yanına bırakmasın.
Bırakmadılar. Sonra saray basıldı. Sarayda cariyeler kalmıştı. Cariyelerin hepsini dışarı çıkardılar. Kapıyı attılar yani. Sokağa attılar. Ve Yıldız Sarayı'nın tamamı yağma edildi.
O yağmadan elde edilen ürünlerin...
Evet. Ondan sonra satışa çıkarıldı. Fransa'da satışa çıkarıldı. Bunlar bu yağmaya hareket ordusunun bütün subayları katıldılar. Bütün subayları, yani en tepesinden en aşağısına kadar.
Sorsanız anı aldık derler.
Evet yani. Ve o kadınlar, o saraylı kadınlar çok perişan oldular. Sokaklara düştüler. Darülaze'ye düştüler. Sokaklara düştüler. Perişan oldular. Böyle bekçilerden, kayışçılardan onları alıp götürenler oldu. Yani 31 Mart vakası sadece siyasi değil, sosyal hayatta da çok muazzam neticeler doğurmuş bir dönüm noktasıdır.
Çok teşekkür ederim bugün için.
Ben teşekkür
tekrar
ederim.
Tekrar görüşmek üzere.